Ayrım 22, Şeffaf, Stephen King, sayfa 182. Saat 8.30'da olacak karanlık iyice bastırırken 5 kişilik grup büyümüştü, şimdi 12 kişiydiler. Haber etrafa çabuk yayılmıştı, normal sayılmayacak kadar çabuk. Brownların tarafındaki bütün avlu ve tarlaları aramışlardı. İşe Hillen'in sahnesiyle başlamışlar. Ruth elinde güçlü bir fener de sahnenin altına girmişti. David yakında bir yerdeyse diye düşünüyordu. Burası en uygunu, herhalde mışıl mışıl uyuyor. Ama sahnenin altında değildi çocuk. Burada otlar ezilmiş, etrafa insana elektrik akımlarını hatırlatan garip bir koku yayılmıştı. Ruth bu koku yüzünden suratını buruşturmuştu. Daha sonra diğer tarafı aramaya başlamışlardı. ''Casey Tremaine, sence çocuk ormanda mı Ruth?'' diye sordu. Kadın yorgun yorgun ''Öyle olmalı'' dedi. Başı tekrar ağrımaya başlamıştı. Aslında David'in ormanda olmadığından emindi. Kafasının derinliklerinde tekerlemeler birbirini huzursuzca kovalıyordu. Sonra Bryant Brown'ın elini yüzüne götürerek döndüğünü gördü. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Sonunda sessizliği Ruth bozdu. ''Daha fazla insana ihtiyaç var.'' Casey sordu, ''Eyalet polisini mi çağıracaksın?'' Polis müdürü Ruth hepsinin ona baktığını fark etti. Yüzlerinde ciddi ifadeler vardı. ''Olmaz Ruth, olmaz. Yabancı istemez biz bu işi. Kendimiz hallederiz, yabancı istemez. Çünkü şu ara deri değiştiriyoruz. Gelişirken böyle oluyor.'' Çocuk ormandaysa onu duyarız. O bize seslenir kafasıyla. Yabancı istemez Ruth, hayatını tehlikeye atma. Hepimiz de seni seviyoruz ama yabancı istemez. Bu sesler Ruth'un kafasında yankılanıyordu. Kadın onlara baktı, kara vücutlarını ve beyaz suratlarını gördü. Bir an onları insana benzetemedi. Deli gibi kaçınızın hala dişleri var diye düşündü. Sonra bağırmak için ağzını açtı ama normal ve sakin bir sesle konuşmaya başladı. Daha doğrusu ona öyle geldi. Kafasında ise o tekerlemeler çınlıyordu. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Gitgide hızlanıyorlardı. Şimdilik onlara ihtiyacımız yok Casey, öyle değil mi? Casey biraz da şaşkın şaşkın ona baktı. Bu sana kalmış bir şey Ruth. İyi, Henry, John ve siz hepiniz ahbaplarınızı arayın. Ağaçların arasına dalmadan önce ormanı tanıyan 50 erkek ve kadın gelmesini istiyorum. Brownlara gelecek herkes yanında cep feneri getirecek. Yoksa ormana yaklaşmalarına bile izin vermem. Küçük bir çocuk kayboldu. Bir de şimdi olgun bir kadın ya da erkeği aramayalım. Konuşurken korkusu azaldı, daha otoriter bir tavır takındı. Diğerleri ona saygıyla baktılar. Ruth ekledi, ''Adley McGee'in ile Dick Allison'ı arayacağım. Bryant eve dön ve Mary'e bol bol kahve yapmasını söyle. Uzun bir gece olacak.'' Adamlar değişik yönlere dağıldılar. Telefon etmek isteyenler Henry Applegate'in evine doğru gittiler. Aslında Brownlarınki daha yakındı ama hiçbiri oraya gitmek istemiyordu. Durum daha da kötüleşmişti. Bryant karısına Ruth McCausland David'in ormanda kaybolduğuna karar verdi diye açıklarken orada olmak hoşlarına gitmeyecekti. Ruth bitkin haldeydi, çıldırmak üzere olduğuna inanmayı çok istiyordu. Buna inanabilirse her şey öyle kolaylaşacaktı ki. Ruth... Kadın başını kaldırdı. Ev Hillman karşısında duruyordu. Seyrek ak saçları rüzgarda uçuşuyordu. Korkmuş ve endişelenmiş gibi bir hali vardı. Hill yine kendinden geçti. Gözleri açık ama... Omzunu silkti. Ruth çok üzgünüm dedi. Onu Derry'e götüreceğim. Mary ile Bryant burada kalmak istiyorlar tabii. Neden Doktor Warwick'e götürmüyorsun? Bence Derry'e gitmemiz daha iyi olur. Eve gözlerini hiç kırpmadan Ruth'a bakıyordu. Yaşlı bir adamın gözleriydi bunlar. Etrafı kızarmış, mavisi solmuş, yaşaran gözler. Ama Eve'in bakışları hiç de aptalca değildi. Ruth birdenbire büyük bir heyecanla Eve'in kafasından geçenleri pek sezemediğini fark etti. Haven'da ne oluyorsa Eve'in buna karşı bağışıklığı vardı. Bobby Anderson'ın arkadaşı gibi. Her şey onun etrafında oluyordu ve yaşlı adam durumun farkındaydı. Ama olaylara katılmıyordu. Ruth'un heyecanının yerine acı bir haset aldı. Bence Hillary'nin Haven'dan ayrılması daha iyi olacak. Sen de öyle düşünmüyor musun Ruth'i? Kadın ağır ağır evet dedi, öyle. Sen de bizimle gelebilirsin Ruth'i. Eve uzun uzun baktı Ruth. Hillary bir şey mi yaptı Eve? Kafanın içinde onun adını görüyorum. Başka bir şeyi okuyamıyorum. Sadece bu ad neon ışıkları gibi yanıp yanıp sönüyor. Eve Hillman da ona dikkatle baktı. Akıllı ve mantıklı Ruth McCausland'ın kafasından geçenleri okuduğunu ya da öyle sandığını itiraf etmesine şaşmış gibi bir hali yoktu. Belki Hilly gerçekten bir şey yapmış gibi davranıyor. Belki de kendinden geçmesinin nedeni bu. Ama eğer öyleyse suç yine de Hilly'nin değil Ruth'i. Haven'da neler oluyorsa asıl neden bu. Tel geçirilmiş bir kapı çarpılarak kapatıldı. Ruth Applegate'lerin evine doğru baktı. Birkaç kişi o tarafa doğru geliyorlardı. Eve etrafına bir göz attı, sonra da kadına baktı. ''Bizimle gel Ruth.''
''Kentimi bırakayım mı? Eve, bunu yapamam.''
''Pekala, Hill'e bir şey hatırlarsa.''
''Bana haber ver.''
Eve mırıldandı, ''Verebilirsem. Sana kötü şeyler yapabilirler Ruth'i.''
Ruth başını salladı. ''Evet, biliyorum.''
''Henry Applegate, geliyorlar Ruth.'' diye açıklayarak Eve Hillman'ı bakışlarıyla tarttı. Gözlerinde soğuk bir ifade vardı. ''Birçok iyi insan geliyor.''
Ruth çok güzel dedi.
Eve bu kez de gözlerini hiç kırpmadan Applegate'i süzdü, sonra da dönerek uzaklaştı. Ruth bir saat kadar sonra ormanı arayacak grupları düzenlerken Eve'in eski arabasının Brown'ların bahçe yolundan indiğini ve Bangor'a doğru döndüğünü gördü. Yaşlı adamın yanında küçük siyah bir silüet vardı. Hilly'di bu. Vitrin mankeni gibi hiç kımıldamadan oturuyordu.
Ruth ikinizin de şansı açık olsun diye düşündü ve o anda bu korkunç kabustan kurtulmayı çok istedi. Kalbi sızlayarak hem de.
Yaşlı adamın arabası ilk tepeyi tırmanarak gözden kaybolduğu zaman çevresine bakındı. 25 kadar erkekle 12 kadın yolun iki tarafında hareketsiz duruyor ve onu seyrediyorlardı.
Sevgi duyuyorlardı.
Ruth yine onların biçimlerinin değişip çarpıldığını, insanlıktan çıktıklarını düşündü. Evet, gerçekten gelişiyorlardı. Düşünmek istemediği bir şey haline almaktaydılar ve kendisi de öyle. Fazla bir tiz sesle ''Aptal aptal ne bakıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Haydi gelin, David Brown'u bulmaya çalışalım.'' Çocuğu o gece bulamadılar. Pazartesi günü de hava pek sıcak, etrafta çok sessizdi. Bobby Anderson'la arkadaşı da aramaya katıldılar. Eski Garrett çiftliğinin arkasında çalışan kazma makineleri bir süre sustu. Bobby'nin arkadaşı Gardner'ın akşamdan kalmış gibi bir hali vardı. Rengi çok soluk, hasta görünüyordu. Ruth onu ilk gördüğü zaman akşama kadar dayanamaz diye düşündü. Ama o da elinden geldiğince herkesle birlikte çabaladı. Ruth'un durumu da pek iyi sayılmazdı. David'i bulmaya çalışırken kafasındaki o sinsice değişikliklere engel olmaya çalışıyordu. Pazartesi sabahı şafaktan önce 2 saat uyumuştu, rahatsız bir uyku. Sonra yine diğerlerine katılmıştı. Arka arkaya kahve içiyor, şundan bundan sigara alıyordu. Artık dışarıdan yardım getirmeyi hiç düşünmüyordu. Çünkü dışarıdan gelenler Haven'daki tuhaflığı çok çabuk fark edeceklerdi. 1-2 saat içinde. Ve o zaman kayıp çocukla değil Haven'lılarla ilgilenmeye başlayacaklardı. David de bir daha bulunamayacaktı. Sıcaklık güneş battıktan sonra da devam etti. Uzaklarda şimşekler çakıyordu ama ne rüzgar esiyordu ne de yağmur yağıyordu. Çalıların arasında sivrisinekler vızıldıyordu, dallar çatırdıyor, sendeleyen adamlar küfrediyorlardı. El fenerleri rastgele sağa sola çevriliyordu. Herkes telaşlıydı ama işbirliği de yapmıyorlardı. Hatta birkaç kişi yumruklaştılar bile. Kafa iletişimi Haven'a barış ve uyum getirmemişti. Tersine, Ruth elinden geldiği kadar çabalıyordu. Sonra sanki dünya birdenbire sarsılarak ondan uzaklaştı. Ruth Fenner'in elinden düştüğünü gördü. Filmde bir sahneyi seyretmeye benziyordu bu. Alnı ve yanaklarındaki terler buz gibi oldu, başının ağrısı iyice arttı ve beyninin içinde bir şey patladı sanki, sonra dizleri büküldü. Seslenmek istedi ama beceremedi. Ama diğerleri onu yine de duydular. Ayak sesleri yaklaştı, fenerlerin ışıkları kesişti, biri bir başkasına çarptı. "Yut Tarkington'la Hank bak." Ve iki adam bir an birbirlerine nefretle baktılar. ''Ayak altında dolaşma ahmak!'' ''Bu fenerle kafanı yararım bak, yemin ediyorum!'' Sonra bütün düşünceler gerçek bir şefkatle kadının üzerinde toplandı. ''Hepimiz seni çok seviyoruz Ruth, gelişmene yardım edeceğiz!'' Ah, ama bu insanı boğan bir şefkatti. Ruth korktu. Birileri ona dokunarak sırt üstü çevirdiler, onu yavaşça kaldırdılar. ''Gelişmene yardım edeceğiz!'' ''Ben de sizi seviyorum. Şimdi lütfen çocuğu bulun, bunu düşünün. David Brown'ı düşünün. Kavga etmeyin, tartışmayın.'' Ruth bazılarının ağladıklarını gördü. Bazılarının kavga etmeye hazırlanan köpekler gibi dudaklarını gererek başlarını kaldırdıklarını da, ama bunu görmeyi hiç istemedi. Ed McCain Ruth'u evine götürdü. Hazel McCready de onu yatırdı. Ruth karmakarışık çılgınca rüyalar görmeye başladı. Salı sabahı uyandığı zaman bu kabuslardan sadece birini anımsayabildi. David Brown hemen hemen havasız bir yerde inleyerek son nefesini veriyordu. Fazla parlak yıldızlarla dolu kapkara bir gökyüzünün altında kapkara topraklarda yatıyordu. Bu topraklar sert, kuru ve çatlaktı. Çocuğun ağzıyla burnundaki ince zar gibi tabakalardan kanlar fışkırıyor, gözleri patlıyordu. Ruth işte tam bu anda uyandı, inleyerek yatakta doğruldu. Belediyeye telefon etti, ona Hazel cevap verdi. Kentteki sağlam er erkek ve kadının ormanda hala çocuğu aradıklarını açıkladı. Ama onu yarına kadar bulamadıkları takdirde... Hazel cümlesini tamamlamadı. Ruth yeniden arama ekibine katıldı. Gruplar artık ormanın 15 kilometre derinliğine kadar girmişlerdi. Newt Beringer Ruth'a baktı ve ''Buraya gelmeyecektin Ruth'' diye düşündü. Sonra cümlesini yüksek sesle tamamladı. ''Bunu sen de biliyorsun.'' Ruth ondan umulmayacak bir kabalıkla ''Bu sadece beni ilgilendirir Newt'' dedi. ''Şimdi bırak da çocuğu arayayım.'' Öğleden sonra o uzun ve boğucu saatler boyunca çabaladı. Sesi kısılıncaya kadar David diye seslendi. Hava kararırken Beach Jernigan'ın onu kente arabayla geri götürmesine izin verdi. Beach'in kamyonetinin arkasındaki muşambanın altında bir şey vardı. Bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu zaten. Gücü tükenmemiş olsa ormanda kalacaktı. Ama yeniden bayılırsa bir daha aramaya katılmasına izin vermeyeceklerinden korkmuştu. Zorla yemek yemeye, sonra da 6 saat kadar uyumaya karar verdi. Evde bir sandviç yaptı. Çok istemesine rağmen kahve yerine dolaptan süt aldı. Bebeklerin durduğu odaya giderek koltuğuna oturdu. Sandviç ve sütünü önündeki masaya koydu. Kocası Ralph bu odayı bir sınıf haline sokmuştu. Bebekler sıralarda oturuyorlardı. Bir kara tahta bile vardı. Ruth bebeklerine baktı. Bebekler de cam gözleriyle ona. ''Artık eğlence yok.'' diye mırıldandı. ''Gülmek de.'' Daldı. Bir süre sonra gözlerini açarak saatine baktı. Tam anlamıyla uyanmamıştı ama aklı başında gibiydi. Gözleri irileşti. Sandviçi buraya 8:30'da getirmişti. Ama şimdi 11:15 geçiyordu. Ve bebeklerden bazılarının yerleri değişmişti. Bebeklerine kim dokundu, kim geldi buraya? Ruth deli gibi etrafına bakındı ama odada hiç kimse yoktu, hiçbir şey. Kim girdi buraya? Bebeklerimi kim? ''Ah, biz kendimiz dolaşıyoruz hayatım.'' Sinsi bir sesti bu, kıkır kıkır gülüyordu da. Ruth bir elini ağzına götürdü, gözleri daha da irileşti. Sonra kara tahtadaki bozuk yazıyı gördü. David Brown, Altair 4'te.
Ne? Ne? Bu ne demek? Hopi bebeği, ne demek olacak diye cevap verdi. David çok uzaklarda.
Sonra pamuktan yapılmış bebeğin gövdesinden yeşil bir ışık çıktı. Ruth ona bakarken bebeğin tahta suratı tehlikeli bir gülümsemeyle yarıldı. Ölü bir cırcır böceği ağzından yere düştü.
Çok uzaklarda o, çok uzaklarda. Çocuk fazla ileri gitti de diyebiliriz.
Ruth haykırdı, olamaz, buna inanamam.
Ah Ruth, bütün kent çok ileri gitti, çok ileri, çok ileri.
Hayır.
Kayboldu, kayboldu.
Kağıt hamurundan yapılmış Granier bebeğinin gözleri birdenbire o sıvı gibi yeşil ışıkla doldu.
Sen de yolunu kaybettin artık. Sen de artık diğerleri kadar anormalsin. Burada kalmak için David Brown'u bahane ettin.
Hayır. Ama artık bütün bebekleri kımıldıyorlardı. Yeşil ışık birinden diğerine gidiyordu. Sonunda bütün oda bu ışıkla doldu. Sönükleşip parlaklaşıyordu. Kapıldığı dehşet yüzünden midesi bulanan Ruth kendini zümrütten oluşmuş, korkunç bir kalbe hapsedilmiş gibi hissetti. Bebekler o cam gözleriyle ona bakıyorlar ve aralarında sinsice fısıldaşıyorlardı. Ama onlarınki aynı zamanda da kentin sesiydi. Ruth McCausland bunu biliyordu. Kentteki son akıllı yaratıklar onlar diye düşündü. Bu bebekler benim normal yanımı yansıtıyorlar. Porselen bir bebek ağzından yeşil ateşler saçarak
''Bir şeyler yapılması gerekiyor Ruth!'' diye bağırdı.
Ama Beat Jernigan'ın sesiyle konuşuyordu.
''Birini uyarmalısın.''
Bu sözleri söyleyen lastik gibi gövdeli Fransız bebeğiydi. Ses ise Hazel McCready'nin de. Nixon bebeği ilkokul öğretmeni John Anderson sesiyle
''Ama artık kentten gitmene hiçbir zaman izin vermeyecekler Ruth!'' diye hatırlattı.
1910'dan kalma lastik bebek Justin Hurd'un sesiyle
''Seni seviyorlar Ruth'' dedi. ''Ama kentten gitmeye kalkarsan seni öldürürler. Bunu biliyorsun değil mi?''
''Bir işaret vermem gerekiyor.''
''Evet, işaret vermen gerekiyor Ruth. Bunu nasıl yapacağını da biliyorsun.''
''Bizden yararlan. Biz sana yol gösteririz.'' Ruth ayaklarını sürüyerek bir adım geriledi. Sesleri duymamak için ellerini kulaklarına götürdü. Ağzı çarpıldı. Dehşete kapılmıştı. Onu en çok korkutan bu çarpılmış gerçekleri açıklayan seslerin aklı başında yaratıklara ait olduğunu sanmasıydı. Haven'daki bütün delilik bu gece burada toplanmış, yoğunlaşmıştı. O hışırtılı sesler şarkı söyler gibi tekrarlamaya başladılar.
''Belediye binası Ruth, evet, evet, tamam, belediye binası, belediye binası, evet.''
Ruth susun diye aykırdı, ''Susun, susun, ah lütfen susun.'' Ve düşüp bayıldı. Daha sonra kendine geldiğinde arkasına bakmadan sendeleye sendeleye yatak odasına indi. Aslında arkaya bakmaya korkmuştu. Kafayı zonkluyor ve eski konak fırtınaya yakalanmış bir yelkenli gibi gıcırdıyordu. Bebek odasında yerde baygın yatarken müthiş bir fırtına çıkmıştı. Soğuk bir dalga New England'a yayılmaya başlamıştı. Elektrik kesilmişti. Birkaç gün verilemeyecekti. Ama bu hiç önemli değildi. Haven'ın kendi eşsiz güç kaynakları vardı artık. Önemli olan havanın değişmesiydi. Bu yüzden Haven'da çok kimse Ruth gibi baş ağrısıyla uyandı. Ruth çarşamba günü öğleden sonra 1'e kadar uyudu. Kalktığı zaman başı hafifçe ağrıyordu yine. Ama 2 aspirin geçirmeye yetti. 5'e doğru kendini her zamankinden daha iyi hissetmeye başladı. Tabii vücudu sızlıyordu. Kasları kas katı kesilmişti. Ama bunlar Temmuz'un başından beri Haven'da olanların yanında hiç kalırdı. Bu tür rahatsızlıklar Ruth'un keyfini kaçıramazdı. David Brown'la ilgili korkuları bile. Ruth'un ana caddede yanından geçtiği herkesin suratında sersemce bir ifade vardı. Sanki peri masallarındaki bir cadının yaptığı sihirden yeni kurtulmuşlardı. Belediye binasındaki bürosuna giderken saçlarını uçuran rüzgarın zevkini çıkardı. Koyu mavi gökyüzünde kayan bulutları seyretti. Birkaç çocuğun ilkokulun arkasındaki düzlükte uçurtma uçurduklarını gördüğü zaman bir kahkaha attı.
Ama daha sonra çabucak topladı, grupla konuşurken hiç de keyifli değildi. Haven Belediye Encümeni'nin 3 üyesi. Belediye Başkanı ve tabii Bryant ile Mary Brown'dan oluşuyordu bu grup. Ruth söze eyalet polisini çağırmadı, hatta çocuğun kaybolduğunu bildirmediği için özür dileyerek başladı. Ama David'i çabucak bulacağımızı sanıyordum. O ilk gece ya da hiç olmasa ertesi gün. Tabii bu aslında bir mazeret değil. Haven'ın polis müdürü olarak yaptığım en büyük hata bu. Eğer David bu yüzden acı çekerse kendimi hiçbir zaman affetmem. Brian sadece başını salladı, sersemlemiş ve hastalanmış gibiydi. Ama Mary masanın üzerinden uzanarak Ruth'un elini tuttu. Usulca, kendini suçlama dedi, başka nedenler de vardı, bunu hepimiz biliyoruz. Diğerleri başlarını salladılar. Ruth birdenbire bir şeyi fark ederek artık düşüncelerini okuyamıyorum diye düşündü. Kafası ona hemen karşılık verdi. Aslında daha önce okuyabiliyor muydun Ruth? Gerçekten. Yoksa bu David Brown yüzünden duyduğun endişenin neden olduğu bir hayal miydi? Evet, evet okuyabiliyordum.
22. ayrımın sonu. Sayfa 190.